Jean-Paul Sartre Küba'yı anlatıyor. Anadolu Yayınları 1. baskı Şubat 1968. Türkçe'ye çeviren Şahin Alpay. Bu kitap 239 sayfadır. 6 nokta kayıt stüdyosunda seslendirilmiştir. Ses kaydına başlama tarihi 19 Haziran 2010. Okuyan Feyza Keli. Havana. Gökdelenler ve yoksulluk. 1949'da anlaşılması o kadar kolay olan bu kent, şimdi aklımı karıştırdı. Bu defa hiçbir şey anlayamadım. En özenli semtte yaşıyoruz. Hotel Nasyonel, iki yanından kare biçiminde iki kulenin yükseldiği bir lüks kalesi. Kıtadan gelen müşterilerde iki nitelik aranıyor: zenginlik ve zevk. Bu iki nitelik genellikle bir arada bulunmadığından, birincisine sahipseniz fazla üzerinde durmaksızın ikincisi de size bağışlanacaktır. Holde sık sık uzun boylu, zarif ve parlak, Yankilere, biri Amerikalılar diye tanımladığı sürece Küba'da hala onlardan bu adla söz ediliyor, rastlıyorum. Çilli suratlarına hayretle bakıyorum, onları ezen nedir, milyonları mı yoksa duyguları mı? Herhalde beni ilgilendirmeyen bir mesele. Kaldığım milyonerlere mahsus otel odası Paris'teki dairem kadar büyük. Kim ne diyebilir ki? İpekler, açılır kapanır güneşlikler, işlenmiş ya da vazoya yerleştirilmiş çiçekler, sadece benim için iki tane iki kişilik yatak, bütün konfor mevcut. Zenginlerin serinliğinin tadını çıkarmak için soğuk hava tertibatını sonuna kadar açıyorum. Isı 86 iken pencerelere yaklaşıyorum ve mükellef bir şekilde titreyerek yoldan geçenlerin terleyişini seyrediyorum. Nasyonel'in rakipsiz üstünlüğünün nedenlerini keşfetmek uzun sürmedi. Bunun için sadece güneşlikleri kaldırmak yetti. O zaman uzuvlarını göğe doğru uzatan uzun ince hayaletleri gördüm. Nasyonel, 300 yıldan beri limana bakan sömürge devri kaleleri gibi denize hakim. Arkasında hiçbir şey yok, sadece Vedado. Vedado, bitkilere değil, insanlara karşı savunulan bir korunaktı. Bu yasak toprak, bir orman halini almış otlar tarafından tüketilmişti. Sonra 1952'de parçalara bölündü ve birden otlar yok oldu. Sadece bu delice sivriliklerin, gökdelenlerin fışkırmasıyla şişkinleşen küçük bir toprak parçası kaldı. Ben gökdelenleri severim. Vedado'dakiler tek tek ele alındığında güzeldirler ama her yer onlarla dolu. Bu bir biçim ve renk düzensizliği. Göz bunları birleştirmeye çalıştığında kaçıp kurtulurlar. Aralarında birlik yoktur. Her biri kendi başınadır. Çoğu oteldir. Havana Hilton, şimdi Havana Libre, Capri ve daha 20'si. Katlar için bir yarıştır bu. Bir kat daha, kim bir kat daha yükseğe çıkacak? 15 kata ulaşmışsanız küçük bir gökdeleniniz var demektir. Her yeni yapı komşusunun omuzları üzerinden denize görmeye çabalar. Güçlü, alaycı Nasyonel bu kaynaşmaya sırtını dönmüştür. Sadece 6 kat, işte soyluluğu burada gizlidir. Burada şu da var, devrim güzel olacağı kuşkusuz olan, kendi mimarisini yaratmakta, topraktan kendi kentlerini doğrultmaktadır. Bir yandan da karşısına sömürge devrinin mirasını çıkararak Amerikanlaşmaya karşı savaşmaktadır. Küba, önce doymak bilmez sömürgeci İspanya'ya karşı Birleşik Devletler'in bağımsızlığına ve özgürlüğüne başvurdu. Bugün Birleşik Devletler'e karşı milli köklerini arıyor ve adaya ilk yerleşenlerin imgesini geri çağırıyor. Vedado'nun gökdelenleri Küba'nın gerileyişinin tanıklarıdır. Bunlar diktatörlük döneminde doğmuşlardır. Nasyonel şüphesiz çok eski değildir fakat çöküşten önce, boyun eğişten önce yapılmıştı. Devrimciler sadece demokrasinin ilk döneminde atalarının inşa ettikleri binaları hoş görüyorlar. Böylece bir biçim lüksünün karşısına başka bir biçim lüksünü çıkardılar. Ama kendi kendime Küba'nın milli emeli buna indirgenmedi dedim. İnsanlar bana elbette her gün devrimden söz ediyorlardı. Fakat onu işlerken, programını çizerken görmek gerekliydi. Bu arada onu başkentin sokaklarında aradım. Simone de Beauvoir ve ben. Her defasında saatlerce yürüdük. Her yere gittik. Hiçbir şeyin değişmediğini gördüm. Daha doğrusu, evet, işçi sınıfının oturduğu yerlerde, yoksulların içinde bulunduğu şartlar bana eskisinden ne daha iyi ne daha kötü göründü. Diğer semtlerde zenginliğin görülebilir belirtileri birkaç kat daha artmıştı. Chevrolet, Chrysler, Buick, DeSoto, her markadan otomobillerin sayısı 2-3 katına çıkmıştı. Biri bir taksi çağırdı, durdu, bir Cadillac'tı. Bu kocaman ve süslü püslü arabalar yürüyen bir adam hızıyla geçtiler ya da bir el arabasının arkasında sıralandılar. Her gece bir elektrik ışığı seli kentin üzerine salınıyor. Gök kızıla, leylak rengine boyanıyor. Her taraftan neon şıkırtıları ve Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılmış mallar hakkında böbürlenmeler. Yine de hükümetin lüks ithal mallarını vergilediğini biliyorduk. Yine biliyorduk ya da bildiğimizi sanıyorduk ki hükümet parayı denetliyor, zevk için dış seyahatlerin yapılmamasını öğütlüyordu. Ve iç turizmi destekleyen bir dizi tedbir almıştı. Bir uçak şirketinin Kübalıları Miami'ye taşımak için okyanus kıyısı boyunca ateşten harflerle teklifler sunmasına engel değildi. Lüks lokantalar sayısız. Her zaman iyi bir yemek yemek mümkün ama ödenecek fiyat yüksek. Adam başına 6 doların altına düşmüyor. Genellikle de 10 doların üstünde. Bu lokantalardan biri eskiden bir bakanın gizli sefahat yatağıydı. Ekselansları çakıl taşlarıyla, süslü mağaracıklarla bezenmiş bir kaya bahçesi yaptırttı. Taşları tabiat imgesinde heykelleştirildi, patikaların yanlarını taştan yapılmış bitkiler ve hayvanlarla çevreledi. İşi madenler dünyasını yeniden icat etme noktasına kadar götürdü, taş, taş biçiminde yontuldu. Bu küçük evreni canlandırmak için kafeslere aslanlar koydurdu, şimdi bu kafesler boş. Aslanların ve bakının yerinde şimdi yazlık giysiler görülüyor. Yabancı centilmenler bu büyülü madenleri aptallaşmış seyrediyorlar. Orada bulunduğum zaman bütün masalarda İngilizce konuşuluyordu. Yemek mum ışığında yeniyordu. Bu, Birleşik Devletler'in özgür bir vatandaşı için lüksün ileri bir derecesiydi. Eğer biri bir işaret çakacak olursa, etraf birden elektrik ışığına boğulabilir. Ama kimse bu işareti veremez. Gösteriş hor görülür. Mumun erimesiyle düşen damlacıklar, pahalıya oturan tüketim debdebesinin gözle görülebilir aşağılatıcılığını ortaya kor. Gece kulüpleri her zamankinden daha fazladır. Prado, uzun zamandır Amerikalı turistlerin uğrağı olan bir sokak, çevresinde yüzlercesi vardır. Kapılarının üzerinde elektrik akımı, onu tek elinde bulunduranların imtiyazlarını ilan eder. Göz kırpan, insanı çeken isimler oradan geçenlerin gözlerini deler. Dünyanın en büyük dans salonu olan Tropicana'da yeşil örtülerin etrafında bir kalabalık toplanmıştı. O halde Küba'da kumar oynanıyor. Hala mı? Yanımızdakilerden biri kısaca cevap verdi. Kumar oynarız. Para atarak çalışan kumar makineleri yasaklanmıştır ama milli piyango yine vardır. Şimdi yerini İskan Bakanlığı'nın yani İNAV'ın sattığı bonolar almıştır. Büyük kumarhaneler ve bütün büyük otellerde kumar salonları vardır. Fahişeliğe gelince... Birkaç ev kapatılmıştı fakat sonradan bunları rahat bıraktılar. İlk günlerde bunları hatırlayarak birçok kere kendi kendime dedim ki, başlangıçlarında bütün devrimlerin ya da devrimlerin büyük çoğunluğunun ortak bir niteliği vardır, sadelik. Küba'nın sadeliği nerede? Bugün bulutsuz bir sabah vakti. Masamın başında oturuyorum, pencereden altıgen prizmaların ve dikdörtgenlerin kemikleşmiş patırdasını görüyor ve kendimi Küba gerçeğini gerçekten gizlemiş olan bu habis dertten kurtulmuş hissediyorum. Retinosis pigmentaria. Bu benim sözlüğümden bir kelime değil. Bu sabaha kadar teşkil ettiği tehlikenin farkında değildim. Doğruyu söylemek gerekirse, bu sözcüğü şimdi Kübalı Bakan Oscar Pinos Santos'un 1 Temmuz 1959'da verdiği bir söylevi okurken buldum. Bir yabancı turistin Havana'da birkaç gün ya da birkaç saat kaldıktan sonra Küba'nın o az gelişmişlik adını alan uluslararası trajedinin kurbanı olan uluslardan biri olduğunu anlayabileceğini hiç sanmıyorum. O, bu adanın sadece muhteşem bulvarları olan, en yüksek kaliteli malların en modern mağazalarda satıldığı bir kentini görmüş olurdu. Kenti kaplayan televizyon antenlerini saymaya kalksa, sefaletimize nasıl inanabilir? Bütün bu belirtilere bakarak, yüksek düzeyde bir üretime sahip olmayı sağlayan araçlara sahip, zengin bir ulus olduğumuzu düşünmez mi? Pino Santos, bir şeyin yanındakini görme hassasını kaybetmesiyle beliren, retinosis pigmenteri adını alan bir göz hastalığı vardır, diyordu. Küba'dan iyimser kanılarla ayrılanların hepsi hastadır. Burunlarının ucunu görürler ama onun yanındakini asla göremezler. Pekala, yanlış bilgiler edinmiş bir turistin özrü vardır. Bundan emin olarak kendi kendime kendimi boşu boşuna suçladığımı söyledim. İnsan bu hastalıktan birdenbire kurtulur. Eğer bir turist kendini hayale kaptırır ve bununla tatmin olursa, bundan ancak kendisi suçludur. Retinosis, bu sözcüğü unutmuştum ama birkaç günden beri derin yanılgımı anlamış bulunuyorum. Ön yargılarımın dağıldığını hissettim. Bu başkentin gerçeğini keşfedebilmek için her şeyi baş aşağı görmem gerekiyor. Geceydi, adanın iç taraflarına yaptığım bir yolculuktan uçakla geri dönüyordum. Pilot beni yanına çağırdı, inişe geçmiştik. Bir parıltı kümesine doğru dalıyorduk. Elmaslar, yakutlar, firuzeler. O anda denizin siyah camında yansıyan ateş yığınına hayranlık duymamı engelleyen, yakınlarda geçen bir konuşmayı hatırladım. Bu zenginlikler Küba'nın değildi. Bütün adanın elektriğini üreten ve dağıtan bir Yankee şirketiydi. Şirket Yankee sermayesini adaya yatırmıştı ama merkezi Birleşik Devletler'deydi ve kârlarını yurduna geri taşıyordu. Ateşler büyüdü, değerli taşlar irileşti, parıldayan meyveler halini aldı, gecenin örtüsü yırtıldı. Yere inerken ışıklar yeniden belirdi ve kendi kendime parlayan yabancı altındır diye söylendim. Artık gece olup da elektrik düğmesini çevirdiğimde odamın dediklerine göre bütün Latin Amerika'nın elektrik tekelini elinde bulunduran bir şirketin inayetiyle geceden kurtulduğunu biliyordum. New York limanında büyük ve sarsılmaz özgürlük anıtının taşıdığı meşale gerçek anlamını kazandı. Kuzey Amerikalılar kendi elektriğini kendisine oldukça pahalıya satarak yeni dünyayı aydınlatıyorlardı. Aynı şekilde Küba'daki telefon şebekesi bir Amerikan kumpanyasına aittir. Bu şirket bu alana oldukça büyük bir sermaye yatırmıştı. Kısacası Kübalıların telefonla konuşabilmeleri Birleşik Amerika'nın yardımseverliği sayesinde mümkün oluyordu. Her şeyi yanlış anlamıştım. Zenginlik belirtileri sandığım şeyler gerçekte bağımlılık ve yoksulluk belirtileriydi. Telefonun her çalışında, neon lambasının her yanıp sönüşünde doların küçük bir parçası adayı terk ediyor ve Amerika kıtasında kendisini bekleyen diğer parçalarla birleşerek bir doları tamamlıyordu. Kamu hizmetlerinin yabancıların iltizamına verildiği bir ülke için ne söylenebilir? Çıkarlar çelişir. Bütün Latin Amerika devletlerindeki elektrik enerjisini elinde tutan dev tekele karşı Kübalılar ne yapabilir ki? Bu şirketin bir dış politikası olsa gerektir ve Küba'da satranç tahtası üzerindeki bir piyondan ibarettir. Bir ulus, fertleri kendi aralarında haberleşebildikleri ölçüde birliğini kurabilir. Eğer yabancı bir el sürekli olarak yurttaşlar arasında aracılık yapmak durumundaysa, fabrikayı, okulu, hatta evi aydınlatmak için ona başvurmak gerekliyse, ülkenin elektrik enerjisine kavuşması başka bir ülkenin başkentinde, başka bir ülkenin insanları tarafından kararlaştırılıyor ya da önleniyorsa, yurttaşlar arasında derin ayrılıklar çıkar ve o ulus çöker. Amerikan tekerleri Küba'da devlet içine bir devlet soktular, mali bir iç kanamayla kansız bırakılan bir adaya egemen oldular. Liman vinçlerinin rıhtıma bıraktıkları her yeni Amerikan otomobiliyle kan daha kuvvetli ve daha hızlı akar. Otomobiller her yıl bize milyonlara mal oluyor, diyorlar. Küba'daki otomobillere dikkatle baktım ve devrimin ilk izini keşfettim. Kübalılar otomobillerini parlatıyorlar, krom ve nikel parıldıyor. Ama otomobiller biraz eskimiş. En yeni otomobil 14, belki de 18 aylık. Chicago ya da Milwaukee'deki bunların ikizleri çoktan çöplüğe atılmışlar bile. Kısacası Küba'nın kanaması artık durmuş. Hükümet lüks malların ithalini yasaklarken ne yaptığını biliyordu. Artık otomobil sahipleri kıtanın hızına ayak uyduramıyorlar. Daha bir gece önce beni o denli şaşırtan o bitmez tükenmez otomobil resmi geçidini seyrederek kendi kendime ölülere baktığımı söyledim. Onları yenileyen, onları yürütmek işini yüklenen devrimdi. Daha çok uzun bir süre işe yaramak zorundaydılar. Evlat edinme yoluyla Kübalı olan bu otomobiller daha uzun yıllar Küba'ya hizmet edecekti. 10 ya da 20 tamirden sonra adayı değerlerinden 10 hatta 20 kat fazlasını ödemekten kurtarmış olacaklar. Hiç değilse bu alanda kanama durdurulmuştu. Arkadan gelenlerle Havana sokaklarını bu ağır makinalarla tıkayan sistemi daha iyi anladım. Her otomobile 6 ya da 7 kişi tıkışmıştı. Otomobil sahipleri hiç şık olmayan hatta yoksul giysiler giymişlerdi. Avrupa'da otomobil giyinişte bir rahatlık, bir refah demektir. Otomobil alıcıları genellikle orta sınıflardır. Ama Küba uzun bir süre aşağı orta sınıfların ve iyice ücret alan işçilerin otomobil almak gücünde olduğu Amerika'nın etkisinde kalmıştı. Kübalılar Yankileri onların imkanlarına sahip olmaksızın taklit ettiler. Açlıktan ölmek şartıyla içi boş cüzdanlar en pahalı otomobillere erişebiliyorlardı. Kübalılar duvarların ardında yavaş yavaş ölmeye, dışarıda bir Chrysler'in direksiyonunda görünebilmek için razı oluyorlardı. Vedado ve gökdelenlerini başka bir açıdan görmeyi de öğrendim. Bir akşamüstü, revolüsyonun yöneticisi Carlos Franca'ya 1952'de Vedado'yu saran salgın hakkında sorular sordum. Gökdelenleri kim yapmıştı? Kübalılar. Hangi sermayeyle? Küba sermayesiyle. Kübalılar bu kadar zengin midir? Hayır dedi. Bazı büyük yatırımlar vardır. Fakat bu gökdelenlere yatırılan paranın çoğu küçük ve orta çaptaki tasarruflardan gelir. Bütün hayatları boyunca 5.000-10.000 dolar artırabilen orta yaşlı dükkan sahipleri düşünün. Küba'da endüstri olmadığına göre paralarını nereye yatırabilirlerdi? Onlara kendi endüstrilerini kurmalarını öneren olmadı mı? Bazı maceracılar, teşebbüslerini geliştirmek isteyen bazı küçük perakendeciler oldu. Ama bu hiçbir zaman olumlu sonuç vermedi. Büyük toprak sahipleri bundan hoşlanmadılar. Bundan hoşlanmadıklarını açıkça söylediler ve düşüncesiz imalatçı da durumu nihayet anladı. Zaten tek bir hisse payını dahi satmaya yanaşmazdı. Bizde adet budur. Her şey inşaat sektörüne akar. Orta sınıflarımız için en güvenilir yatırım budur. Bu modern sarayların az gelişmiş bir ülkedeki kötü alışkanlıklardan doğduğunu şimdi anlıyorum. Küba'da zenginlik toprak demektir. Toprak birkaç aileye milyonlarca dolar ve soyluluk kazandırmıştır. Toprak mülkiyetindeki istikrara bakarak orta sınıf bunun emin bir yatırım alanı olduğunu düşünüyordu. Ama toprak az olduğundan ancak küçük toprak parçaları edinebildiler. Bu toprakları ekip biçemeyeceklerinden de üzerlerine binalar diktiler. Endüstri alanında macera aramaya kiraların yanıltıcı istikrarını tercih ettiler. Makinalar döner, değişir, değiştirilir. Her şey hareket halindedir ama bütün bunlar nereye gider? Oysa emlak zenginliği aksine son derece emindir. Taştan bir inşaat yerinden kımıldamaz, dolayısıyla istikrarlıdır, yerinden oynatılamayacağından kimse alıp götüremez. Batista'nın ve çevresindeki spekülatörlerin kışkırtmasıyla bu yoksul ülkenin küçük zenginleri sonuçlarını hesaplamadan bir çılgınlıkla Miami ile rekabete kalkıştılar. Bugünse bu mükemmel apartmanlar sırtlarında bir yük haline geldi. Vedado'nun gökdeleni modeliyle çelişen bir kopyadır. Birleşik Devletler'de önce makine gelmiş, anıtın biçimini o belirlemişti. Küba'da gökdelen çılgınlığının tek bir anlamı vardı. İstifçi burjuvazinin ülkeyi endüstrileştirmemek için inatçı direnişini ortaya koyuyordu. Birinci ayrımın sonu sayfa 19.